İyi geceler sayın izleyiciler. Programımıza devam ediyoruz. Akın hocamla birlikte, Altı hocamla birlikte ve Onur hocamla birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
Çok iyiyiz elhamdülillah.
Maşallah. Davinizme devam edelim. Deccaliyetin sistemi olduğu için inşallah ve tarihin en büyük fitnesi. Dolayısıyla bunu tam kökünü kazımak gerekiyor. İnşallah. Bütün Darwinistlerin iddialarını tek tek çürütüyoruz Allah'ın izniyle.
İnşallah.
Bir yeni bir haber çıkartmışlar. Altı hocam bir tanesini gösterdi. Bu yine
onu da sana bıraktım böyle. Hocam ki uzmanlık alanında.
Estağfurullah. Bu gece uzmanlar zaten maşallah tam uzmanlar var burada. Onur hocam biyolog, Akın hocam da keza çok bilgilidir maşallah.
Evet,
inşallah. Şöyle bir haber yapmışlar. Ardi insana mı yakın, maymuna mı? Bu Ardi diye bir fosil bulunmuştu. Bu fosil aslında yeni bulunmuyor. 1994 yılında bulunuyor. Ve ona dayanarak bakın fosilin burada kendisini gösterelim şimdi hemen. Sol tarafta bakın fosil parçaları var gördüğünüz gibi. Sol tarafta gözüken. Bu böyle tuzla buz olmuş leğen kemiği parçalarını istedikleri gibi birleştirdikleri ve arkasından bu sahte çizimi yaptıkları ve 1994 yılında bulunan bir fosil. Bir kere bu kadar yıl beklemeleri tabii çok manidar. Yani onun maymun olduğunu alenen biliyorlardı. Ve şimdi böyle çok zor durumda kaldıkları için artık ellerindeki son atışları yapmaya başladılar. Hocamız bunun üzerine hemen açıkladı. Bu yani alenen bir bonobo maymununun tıpkısının aynısı. Bakın burada gördüğünüz gibi. Hatta gülerek bakıyor. Her yönden hatta öyle. Zaten tarifleri ona uyuyor. Ufacık kafatası, kollarının uzun, bacaklarının kısa olması. Sadece burada yaptıkları hile, yani sahtekarlık her zaman yaptıkları gibi tuzla buz olan o leğen kemiğini istedikleri gibi bir araya getirip onu güya ayakta duran, dik yürüyen bir canlı gibi göstermeye çalışmaları oldu. Evet. Fakat bu da doğru değil. Şimdi bakın bunun arkasından hocamız bunu açıkladıktan sonra bonobonun tıpkısının aynısı diye böyle. Onun üzerine özürler başlamıştı dünya medyasında. Onları hemen dile getireyim bakın. Özür dileyenlerden birisi Kaliforniya Üniversitesi'nden önüne gelen bir Darwinist var. Paleoantropolog Tim White. Şimdi Tim White'ın adı geçiyor bakın bu haberde. Önce bu habere bir bakalım. Önden. Ondan sonra da neler yapılır kısaca gösterelim. Bakın. Büyütelim. Ardipithecus geçen yıl diyor 4.4 milyon yıllık Ardipithecus ramidus insan türüyle toplam. Neyse devam ediyor. Kaliforniya Üniversitesi'nden Tim White ve ekibi yöneltilen eleştirileri doğru bulmuyor diyor. Burada yöneltilen eleştiriler de Ardi'nin işte maymuna yakın olduğu. Kasım ayında maymuna benzer kolları ve bacakları olmasına rağmen şempanze gibi değil de insan gibi iki ayak üzerinde dik yürüyen bir canlı türünü tanıtmıştı. Tim White'ın adı geçiyor. Şundan dolayı önemli. Tim White zaten özür dileyen birisi. Bakın diyor ki Tim White çok açıkça onu yazmamışlar burada mesela Tim White'ın söylediklerini. Ardipithecus ramidus'un yani Ardi burada fosildeki maymun Australopithecus'ların atası olduğu çıkarımını yeterli derecede haklı çıkaracak görünürde hiçbir özellik bulunmamaktadır. Bakın tekrar okuyorum. Ardi'nin Australopithecus'ların atası olduğu çıkarımını yeterli derecede haklı çıkaracak görünürde hiçbir özellik bulunmamaktadır. Halbuki şimdi bu sözlerini yazmaları lazım böyle bir haberde. Yani pişirip bir şeyler zaten söylüyorlar. Ardipithecus ramidus'un insana mı yakın, maymuna mı yakın diye. Alenen maymun yani. Bakın burada devam ediyor. Jungers diye yine bir konu hakkında fikir gösteren bir Darwinist bilim adamlarından bir tanesi var. Diyor ki, belki de parçalar güzel bir şekilde bir araya getirilmiştir. Ama gerçek şu ki oldukça hasarlı bir örnek üzerinde çalışmaya başladılar. Ve Australopithecinlerin yani Lucy'nin de dahil edildiği hayali bir insansı grubu oldukça benzer bir şey ile bitirdiler. Eğer elinizde imkan varsa bu parçaları zihninizde olan şeye benzetmeme ihtimaliniz oldukça zor. Ardi oldukça fazla tahmin gerektiriyor. Zaten nitekim burada yapılan da o. Bakın açıkça söylüyor. İşte parça parça olan bir leğen kemiğini biraz böyle toplayıp ondan sonra özel bir açıyla oraya yerleştirip işte güya bu ayakta yürüyordu da vesaireydi. Bu yani bu Darwinizmi kurtaracak bir şey değil bu zaten. Bunların hepsinin böyle sahtekarlık olduğu bugüne kadar hep açıklandı ve anlaşıldı. Nitekim hocamız bu haberi cevap verdikten sonra en önde gelen bakın Tim White söylüyor değil mi? Diyor hiçbir delil yok diyor Australopithecus atasolunun çıkarımını yeterli derecede haklı çıkaracak. Görünürde hiçbir özellik bulunmamaktadır diyor.
Tabii.
Yani en yetkili kişilerden biri zaten. Hem de Darwinist evet. Zaten en yetkili derken en önde gelen Darwinistlerden birisi.
Haberi kim yapmış hocam?
Haberde Cumhuriyet Bilim Araştırma
Cumhuriyet'in.
Evet, Cumhuriyet'in. Bilim ve Teknik, pardon, Teknik'te yapılan bir haber.
Cumhuriyet Bilim Teknoloji.
Yani evrimi böyle sahte haberlerle, yalanlarla, dolanlarla kurtaracak tarafı kalmadı. Maymun, maymun işte. Bakın burada zaten çizimde de maymun çiziyorlar. Yani bunun insanla alakası yok ki. Uzun kolları, ki çizim de sahtekar. Şundan dolayı sahtekar. Evet. Yumuşak dokular asla tahmin edilemez. İskeletin tamamı bile olsa. Ki burada tuzdan buz olmuş bir iskelet parçaları söz konusu.
Bir de iki ayak üzerinde yürüdükleri de onların iddiası. Çizimde de iki ayak üstünde yürüdüklerini gösteren bir çizim yapmaya çalışmışlar ama iki ayaklık zaten tüm hayvanlar aleminde belki de insana ait en büyük özellik. Hani insana bu anlamda sadece iki ayağı üstünde yürüyebilen başka bir canlı grubu yok. Geçici olarak belki iki ayağı üzerinde yürüyor ama daha sonra tekrar dört ayak üzerinde yürümek suretiyle yürüme işte veya koşmasını devam ediyor. Ama özellikle bu hayali çizimlerde iki ayaklığı da en çok üstünde basarak sanki öyleymiş gibi göstermeye çalışıyorlar.
İşte yaptıkları sahtekarlık o leğen kemiğinin toplanması evet. Ama tuzla buz olmuş zaten yani böyle bakın burada da söylüyorlar. Yani hayali bir toplama yapmışlar. Bir kere niye 16 sene bekliyorlar? 94 yılında bulunuyor bu fosil. Yeni bulunan bir şey değil ki. Şunu gösteriyor. Maymun olduğunu çok iyi biliyorlar aslında. Yani bakın hocamız olduğu için meydan boş değil. Hemen durmaya kondu. Bonomo deyince hop hemen geri sıçradılar. Çünkü bunu böyle işte kayıp halka bulundu, insanın atası bulundu diye gibi 16 yıllık fosili böyle yutturmaya kalktılar. Olmadı. Hocamız durmaya koyunca hemen geri sıçradılar. Şimdi böyle işte Cumhuriyet Bilim ve Teknik Arşivi biraz da maymuna mı benziyordu, biraz da insana mı benziyordu diye böyle güya objektif bakıyormuş gibi. Aynen maymun işte yani bunun bir şeyi yok. Evet. Çok açık bir şekilde.
Ara geçiş fosili aslında olamayacağının mantığını da anlatmak çok önemli. Yani normalde işte sözde bilim adamları ara geçiş fosilleri olduğunu iddia ediyorlar ama yani aslında teker teker hepsinin ara geçiş formu olmadığını zaten anlatalım inşallah. Onun haricinde de mesela ara form zaten bilimsel olarak olması mümkün olmayan bir şey. Yani mesela canlılarda birçok sistem görüyoruz. Yani varyasyon var mesela. İşte tür içerisinde çeşitlenme oluyor. Veyahut da birçok sistem görüyoruz ama bir türü başka bir türe dönüştürecek hiçbir sistem görmüyoruz. Yani zaten evrimciler de bunun çıkmazını yaşıyorlar. Bu yüzden mesela DNA keşfedildiğinde mutlaka bir canlının başka bir canlıya dönüşmesi için DNA'sının değişmesi gerekiyor mesela. DNA'yı da değiştiren sadece mutasyonlar. Şimdi evet. Bir canlıya da mutasyon isabet ettiği zaman yani %99 mutlaka zararlı oluyor. En iyi ihtimalle %1 etkisiz oluyor. Şimdi zaten mesela bir sürü ara geçiş formu var diyorlar mesela. İşte uydurma işte 8-10 tane fosil koyuyorlar. Yani 350 milyon tane fosil var. Ya bu 350 milyon canlının arasındaki canlılar 8 tane mi mesela? Değil mi? Ya 8-10 tane ara form sözde ara formla milyonlarca canlının oluşumunu nasıl anlatıyorlar? İnşallah.
Ki onlar da ara geçiş formu olmadığını zaten
evet, anlıyoruz.
Değil mi? Arkeopteriks diyorlar. Hemen daha eski kuş fosilleri bulunuyor, yani. Biliniyor. İşte Sölekant diyorlardı. Zaten halen avlanıyor. Evet. Halen avlanıyor. O yüzden hiç zaten ara geçiş olsa hocamız 10 trilyon vereceğim diyor. Gelir onu almak için kapıya dayanırlardı zaten. 3 senedir çıt yok. Hiçbir ara geçiş formu yok. Dediğin çok doğru. Ayrıca bulunan 350 milyon fosil ise bütün katmanlar olup 350 milyar tane ara geçiş formu olması gerekir. Evet. Çünkü milyonlarca yılda bir canlı başka bir canlıya dönüşür diyorlar. O milyonlarca yılda milyarlarca işte yarı solungaçlı, yarı akciğerli, yarı kanatlı, yarı sürüngen böyle değişik asimetrik, değil mi?
Patolojik
farklı fosillerin olması gerekir. Her tarafın dolu olması gerekir. Yani bahçeye kazma kürek atsak oradan çıkması gerekir. Evet. Yani o derece fazla olması gerekir. Evet. Tek bir tane bile yok.
Yok evet. Çünkü olamaz da ondan yani evet. Yok. Yani evet. Allah dileseydi evinde yaratırdı. Onlar da patolojik asimetrik olmazdı zaten. Allah'ın mükemmel yaratmasıyla evet. Mükemmel olurdu geçişler. Allah'ın da ihtiyacı yok. Allah ol demesi türleri farklı farklı ayrı ayrı yaratmıştır. Bakın evet. Ara geçiş formu olmadığına dair en önde gelen Darwinist bilim adamları zaten söylüyor bunu Darwinistler. Henry G. var. Nature dergisinin editörü. Şu an halen devam eden editörü zaten Henry G. Diyor ki ata torun ilişkilerine dayalı insan evrimi şeması ki Nature dergisi en önde gelen Darwinist dergidir dünya çapında. Henry G. şunu söylüyor. Ata torun ilişkilerine dayalı insan evrimi şeması tamamen gerçeklerin sonrasında yaratılmış bir insan icadıdır. Ve insanların ön yargılarına göre şekillenmiştir. Bir grup fosil almak ve bunların bir akrabalık zincirine yansıttıklarını söylemek test edilebilir bir bilimsel hipotez değil. ama gece yarısı masallarıyla aynı değeri taşıyan bir iddiadır. Eğlendirici ve hatta belki yönlendiricidir ama bilimsel değildir. Bakın bir daha okuyorum. Bunu dünyanın önünde gelen dergisinden biri söylüyor. Nature dergisinde editörü kendisi. Bir grup fosili almak, yani fosilleri alıp bunların bir akrabalık zincirini yansıttıklarını söylemek. Böyle bir iddiada bulunuyorlar. Diyorlar ki bunlar akraba diyorlar. Benzer şu yönden.
Ara geçiş fosili olduğunu söylemek.
Evet. Test edilebilir bir bilimsel hipotez değil. Yani bu bilimsel bir şey değil diyor zaten. Ama gece yarısı masallarıyla aynı değeri taşıyan bir iddiadır. Eğlendirici ve hatta belki yönlendiricidir ama bilimsel değildir. Bitti. Evet. Yani zaten söylüyor. Evet.
Darwin de söylüyor aslında bunu.
Evet.
Kendi döneminde okuyabilirim onu da. Darwin kitabında eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz diyor. Yani aslında Darwin de mesela kendi döneminde ara geçiş formu olmadığını söylüyor. Ve o zaman için yapılan mesela ara geçiş formu tanımları var. İşte yarı balık, mesela kafası balık, işte kuyruğu sürüngen şeklinde tanımlar var. Evrimcilerin kaynaklarında da yer alıyor bunlar. Fakat böyle canlılara rastlamadıkça evrimciler böyle yavaş yavaş yani çaktırmadan ara geçiş formu tanımını değiştirmeye başladılar. Evet. Yani ilk başta işte yarı balık yarı sürüngen diyorlardı. Baklar öyle bir canlı yok. Bu sefer şey demeye başladılar. Öyle bir şeyi biz iddia etmedik ki zaten o tarz şeyler mitolojide olur. Biz öyle bir şey söylemedik. Zaten her canlı ara geçiş formudur. Sürekli ilerliyoruz gibi iddialar öne sürmeye başladılar ama... Yani bu bayağı...
Hayır, olmaz olur mu? Korkudur. Zaten tabii. Bu çizimler evrimci kaynaklardan. Evet. Yani evrimci kaynaklarda bu çizimleri yapıyorlar. Bunları evet. Söylemez olurlar mı? Bakın şey var mesela, kuşların değil mi atasını, bu da evrimci kaynaklardan. İşte onların hayali çizimleri hani yoktu?
Mitolojide olur diyorlar.
Tabii hatta bunun üzerine dünya böyle bilimselmiş gibi de teori geliştiriyorlar. Arboreal, cursorial teori dedikleri. Evet. İşte cursorial dedikleri yerde koşan dinozor. Koskoca dinozor bakın. Orada da iki ayaklı terapot dinozorları şey diyorlar. Ön ayakları, arka ayaklarının üzerinde koşan. 12 metre boyunda canlılar bunlar. Yani devasa bir canlı. Güya sinek kovalayacak 12 metre boyunda bir canlı. 12 metre boyunda bir canlı sinek kovalar mı? Yani böyle bir şey olabilir mümkün mü bir kere? Bu mantığa aykırı. Görmem hadi kovaladı diyelim. Onu kovalarken ön ayakları kanada dönüşüp bunlar evrimci kaynaklardaki çizimler. Hani yoktu araform? Onların hayali böyle patolojik, mitolojik canlılar. Ön ayakları kanada dönüşüp sineği yakalarken kuş olup uçuyor. İddiaları bu şekilde.
Bu aslında biraz da Lamarck'çı kafayla alakalı. Mesela Lamarck mesela bir canlının hayatı ömrü boyunca kazandığı bir özelliği bir dahaki nesle aktardığını düşünüyordu. Mesela bir işte canlı, mesela bir insan kolunu kesiyor. Onun oğlu da kolunu kesiyor. Belli bir süreden sonra mesela nesil kolu kesik olarak devam eder diye bir iddiası vardı. Çünkü var olan bilgiyi, yani o canlıya ait bilgiyi kan yoluyla aktarıldığı düşünülüyordu. Fakat sonradan işte mesela ceylanların da ağaçlara uzanırken işte boyunu uzaya zürafa olduğu düşünülüyordu. Fakat DNA'nın keşfiyle bunun böyle olmadığı, mesela bir insanı nesiller boyu kollarını bacaklarını dahi kesseniz, yani milyon nesil kesseniz milyon nesilden sonra bile yine kollu bacak doğuyor. Çünkü canlının tek bir hücresinde dahi bütün bilgileri kayıtlı. Şimdi mesela bu çabalar da öyle. Mesela Celal Şengör'ün de o siyaset meydanı programına çıktığında mesela işte maymunlar nasıl ayağa kalktı iddiası var. İşte otlar uzayınca, ağaçlar da işte olmayınca aslanları görmek için yavaş yavaş ayakta yürümeye başladı. Öyle takılmaya başladı diyor. Ondan sonra belli bir süreden sonra zaten nesil nesil ayakta doğmaya başladı. Böyle bir şey yok. Yani DNA'nın keşfiyle bunun bu hürafe olduğu anlaşıldı zaten. Yani bunu bilim insanlarının, yani sözde bilim insanlarının söylüyor olması gerçekten facia bir durum.
Ya Mendel zaten o değil mi? Darwin'den evvel diyordu Lamarck onu. Ondan sonra Mendel kanunlarıyla o ancak genetikte olan ve üremede olabilecek bir değişiklikle ancak genetik değişiklikle öyle bir şey olabileceği anlaşıldı.
Evet.
Ama tabii bizim evrimciler birazcık asırlık oluyor yani böyle iddiaları.
Genelde şova yönelik oluyorlar. Yani insanların insanları etkilemeye yönelik oluyorlar. Ama anlattıkları şeyler genelde içi bomboş oluyor. Yani normal tek bir cümleyle dahi yani. Evet. Çürütülecek şeyler oluyor. Yani
masalsa hiçbir
bilimsel... Bunların zaten yani bilimsel değerinin olmadığı çok açık net bir şekilde biliniyor da onlar da biliyorlar. Çünkü böyle olmadığı işte genetikle de anlaşıldı. Ama genetikle anlaşılmasına rağmen Darwin zaten o Lamarck'ın o reddedilen fikirlerinden etkileniyor. Onu başkaları da etkileniyor. Genetik ortaya çıktıktan sonra da zaten Onun üzerine mutasyon eklemek zorunda kaldılar. Yani bu doğal seleksiyon dedikleri hikayenin değil mi, doğanın hiçbir şey yapamadığını anladıkları zaman hemen DNA'da değişiklik yapacak tek mekanizma mutasyon, rastlantısal değişiklikler. Onu eklemeye kalktılar 1941 yılında. Bunun için işte neodarwinizm ismi verildi buna. Fakat mutasyonların zararlı olduğu çok net, yani biliniyor artık böyle her bakımdan biliniyor. Bir kere çok kompleks bir mekanizma. Mantıken zaten o kadar kompleks bir sisteme, ki genetiğin detaylarına girdikçe hakikaten aklın kavrama sırlarının ötesinde Allah'ın çok üstün yaratma sanatını görüyoruz detaylarda. Yani detaylara indikçe daha da ihtişam ortaya çıkıyor. Detaylarda çok büyük ihtişam var. Böyle DNA'ların düz yapısı yok böyle. Sayısız proteinler, hatta sayısı binlere varan proteinler görev alıyor sadece proteinlerin yapımında. Proteinlere özel şekiller veriliyor, onlar üçe katlanıyor. Sadece bir şekilde katlandığı zaman fonksiyonel olabiliyor. Zaten DNA'dan üretim aşaması muhteşem. Onu da anlatırız yani ayrıca böyle. Özel parçalar var ayrı ayrı birbirinden duran. O parçalar çıkartılıyor, aradaki parçalar çıkartılıyor. Bunları tanıyan enzimler var. Enzimler nereden biliyor neyin nerede başlayıp nerede bittiğini? Yani tabii bilimsel olarak bir şey gösteriliyor. Orada bitiren kodonlar var, kodlar var, başlatan kodlar var. Fakat bunu tanıyan bir cansız moleküller var. Neyi nereden tanıyor, nasıl onları çıkartıyor, onları bir araya getiriyor sonra, ekliyorlar birbirine. Değişik kombinasyonlarını meydana getiriyorlar. Her birinden ayrı bir protein oluşuyor. O proteinler ayrıca 1150 tane enzim tarafından özel modifiye ediliyor. Üçe katlanıyor. Ve bunların her birinin binlerce proteinin ayrı işlevleri var. 100 bin çeşit protein var ve her birinin farklı işlevi var birbirinden. Her biri tek bir dizilimde olduğu zaman işlev görebiliyor. Ya bu tabii muhteşem bir yaratılışı ortaya koyuyor. Evet. Dolayısıyla hiç tesadüfe hiç yer yok. Zaten Kur'an'dan bunu da çok net anlıyoruz. Yani biz Allah her şeyi kaderiyle yarattık diyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Her şeyin kaderiyle yaratılması, bütün kuantum parçaları, enzimler, canlılar, uzaydaki madde değil mi, kainat. Her şey kaderiyle yaratıldığına göre ve her şey tabii algı olarak, görüntü olarak bize gösterildiğine göre bunun içinde bir başı boşluk yok tabii. Allah'ın bütün blok olarak yaratıyor Allah çünkü inşallah kaderle. Evet.
Allah alem bunları bize bizim anlayacağımız şekilde gösteriyor. Yani hücrelerin içine giren o DNA'daki başlangıç kodonu, bitiş kodonu, nükleuslarından içeri girecek olan amino asit dizilimi şifresi gibi şifreleri insanoğlu bulduğu zaman bu şifreye sahip olan proteinler ancak nükleusun, yani hücrenin, çekirdeğinin içerisine girebiliyor diyebiliyor. Yani biz onu bu böyleymiş demek ki diye bizim anlayalım diye bize gösterilen bir görüntü bu. Mesela DNA'nın katlanmasında kullanılan histon proteinleri var. Bunlar koskoca DNA iplikçiğinde en çok kullanılan proteinler. Sürekli DNA'nın katlanması, açılması, katlanması, açılması günde milyonlarca kez olan bir işlem. Onun için çok yıpranıyor ve çok giriş çıkış oluyor. Mesela her 3 dakikada 1 milyon tane histon proteini hücrenin nükleuslarından içeriye girip giriş çıkış yapıyormuş. Maşallah. Öyle çılgın bir trafik var. Yani öyle çok yoğun bir trafik var.
Çılgın demeyelim de düzenli Allah'ın maşallah yaratmasıyla böyle.
Yani çok sayıda olan, çok böyle hani İstanbul'da biz trafiğe giriyoruz, çok araba var diyoruz, böyle başımız karışıyor ama insanın bir tane hücresindeki komplekslik bir trafik, yani çok böyle üstün vaziyette.
Tabii koskoca bir şehrin, yani büyük bir şehrin milimetrenin %1'ine indirilmiş hali hücre. Bu o şehirden de daha komplekstir. Çünkü bir şey küçüldükçe teknoloji artar. Değil mi? Koskoca İstanbul'u siz milimetrenin %1 büyüklüğünde yapmaya kalkışsa çok daha fazla teknoloji gerekir büyük şehirden, değil mi? Küçüldükçe milimetrenin %1'inde koskoca bir şehrin olması, değil mi? Evet. Çok daha büyük yani bir yaratılıştır yani maşallah o anlamda tabii şey olarak. Dolayısıyla çok büyük ihtişamlı bir şey yani Allah'ın yaratmasının mucizesi hücre.
Ender Helocoğlu bir programda canlı ile cansız arasında bir fark yoktur diyor. Yani herhangi bir fark yoktur diyor. Ama mesela 10 milyar proteinden oluşan bir hücre var ve tek bir proteini dahi bu teknolojiyle laboratuvarda sentezleyemiyoruz ama. Değil mi? Yani protein de bir canlı değil sonuçta. Yani canlı cansız arasında nasıl fark olmaz? Değil mi? İnşallah.
Evet.
Protein, bir tane protein için Ali Demirsoy diyor ki evrimci profesörlerden. Bir maymunun daktilo başına geçip insanlık tarihini hatasız olarak yazmasıyla aynı şeydir diyor. Bu proteini kendi kendine tesadüfen ortaya çıkma durumu diyor.
İşte imkansız
diyor. Evet, yani. Stokrom C isimli diyor bir proteinin meydana gelme imkanı yoktur diyor. Ama biz diyor Allah'ın yarattığı fikrine bunu düşünmemek istediğimizden dolayı diyor. Bunu kabul etmek durumundayız diyor. Yani bu bir inanç olarak ben buna sıralıyorum. Yani bilimsel olarak değil de ben böyle inanıyorum diyor evrimciler yani.
Zaten bak Demirsoy başka itirafları da var. Yani emin olamayacağını çok net söylüyor. Diyor ki bakın Demirsoy. Bir enzim ortalama 1000 amino asitten meydana gelmiştir. 100 amino asitten meydana gelmiş bir enzimin 20 amino asitle verdiği kombinasyon 20 üzeri 100'dür. Tüm evrendeki atom sayısının 10 üzeri 80, evrenin oluşumundan bugüne kadar geçen saniyelerin sayısının 10 üzeri 16 olduğu düşünülürse, belirli bir dizilime sahip bir enzimin ortaya çıkma şansının ne kadar düşük olduğu anlaşılabilir. Bu durumda enzimler nasıl ortaya çıkmıştır? Yani Allah'ın yarattığı çok açık tabii. Bir kere doğal olarak ortaya çıkamaması, enzimin yani tesadüfen oluşamaması bir proteinin bütün evrimi çökertiyor. Çünkü evrimin aşamalarından herhangi birinin siz yanlışlığını gösterdiğiniz takdirde evrimin bütün aşamalarını çökertmiş olursunuz. Bir protein tesadüfen oluşamadığının ispatlandıktan sonra ki ispatlanıyor. Bundan sonra artık oturup da böyle spekülasyonlara girmek, işte kafatasları fosillerini birbirleriyle kıyaslamak, ondan sonra yok Ardi mi insanın atasıydı, Australopithecus muydu falan gibi şeye girmeye gerek yok. Çünkü zaten evrim en başta da birinci aşamada çökmüş oluyor. Ki öyle. Zaten her aşamada da çöküyor. Yani ara geçiş formları yok. O ayrı çökerti 300 milyon fosil proteinin oluşmamasının imkansızlığı. Söyledikleri her iddia sudan karaya geçişin imkansızlığı, karadan havaya geçişin imkansızlığı. Bunların hepsi her aşamada evrimi çökertiyor zaten.
Tabii.
Dolayısıyla yani hani biz tabii hocamız şeyi söyledi. Proteinler en önemli konu olarak biz her zaman dile getiriyoruz bunu. Zaten evrim bitiriyor. Fakat her iddialarına da tek tek cevap veriyoruz.
İnşallah.
Yani normalde onların delil getirmesi lazım. Aslında olay tersine işliyor. Değil mi? Evrim iddia eden biri evrimin delilini getirmesi lazım. Yani diyoruz fosil getir kardeşim 10 trilyon vereceğiz diyor hocamız. Bir tane fosil yok. Onlar hayali işte bu ara geçiş formu diyorlar. Biz neden olmadığını ispatlamak durumunda kalıyoruz. İspatlıyoruz daha doğrusu. İşte bu öyleydi diyorlar. Bu sefer bunu şey diyoruz. Bakıyorlar olmuyor. Bu sefer buraya getiriyorlar. Oradakini ispatlıyoruz böyle. Yani biz hep değil mi delil getiriyoruz böyle.
Evet,
ya kardeşim sen bir iddiada bulunuyorsun. Sen bir tane delil getirsene. Yok ama. Yani yok olmadığı için zaten yani bunun. Hiç delil yok. Habertürk programında kaç tane program oldu sansürsüzde değil mi? Bu her yerde böyle. Dünyadaki bütün evrimciler hiçbir programa, hiçbir konferansa tek bir fosil getirmiyorlar. Yok. Halbuki Charles Darwin diyor ki evrimin tek kanıtı diyor fosil kayıtlarında olabilir diyor. Ve ara geçiş formu da yoktur diyor. Bakın fosil kayıtlarında eğer ara geçiş formu yoksa evrim yoktur zaten. Fosil de yok.
İnşallah.
Evrim yok.
Biz yani hep onlar bir iddiada bulunuyor, bir yalan söylüyor. Biz onun neden olmadığını ispatlıyoruz delil olarak. Halbuki onun o yalanın delil, yani yalan delil olmaz da tabii değil mi? Onun delil getirmesi
Allah
lazım.
Allah getiremezsiniz.
Getiremez. Yani. Evet,
deliniz mi var diyor.
Evet.
Delil olmadıkları için.
Şeytan Allah'a sınırım. Kendisi hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah'a ortak koştuklarından dolayı küfredenlerin kalplerine korku salacağız diyor Allah
evet.
Ayette. Yani Allah küfürle ilgili, inkarla ilgili hiçbir delil indirmediğini söylüyor. Yani mesela bazı ilahiyatçı hocalarımız belki az okuduklarından olabilir veyahut da başka nedenlerden dolayı olabilir. Evrimi olduğunu savunabiliyorlar. Ama şimdi Allah ayette hiç delil indirmediğini söylüyor. İnşallah. Yani bir savunabilmeleri için bir delili olması gerekiyor. Onlar belki delili olduğunu düşünüyor olabilirler. Yani araştırmayıp böyle bir düşünceye kapılmış olabilirler ama Allah yani böyle bir şey kesinlikle olmadığını söylüyor. Delil indirmediğini söylüyor.
Aslında evet.
Kendine güvensizlikten ve inancını delillendiremediğinden dolayı bir eziklikten kaynaklanan bir psikoloji o. İşte Allah'ın izniyle Mehdiyet'te Mehdi'nin mesela birinci görevinde diyor Darwinizmi, materyalizmi, maddiyi ve tabiyunu tam susturacak bir şekilde felsefeyi susturmak, tam susturmak ve ehli imanı delaletten muhafaza etmektir diyor. Yani demek ki iman edenlerden de Müslümanlardan da bu konuya eğilim gösterip neredeyse o fikri savunanları da işte Mehdi muhafaza ediyor. Mehdiyet muhafaza ediyor.
İnşallah.
Yani, değil mi? O nedenle şimdiye kadar bu bilim ve din çatışması yalanını ortaya çıkartıp ondan sonra siz o zaman bilim dışı konuşuyorsunuz gibi iddiaların şeylerin altında ezilme psikolojisiyle ve bilimle ilgilenmedikleri için halbuki delilleri var. Bak bu mesela hocamıza nasip oldu değil mi? Bir sürü
evet,
delilini var. Bütün fosilleri ortaya çıkardı. Genetikteki imkansızlıkları ortaya koydu. binlerce sayfa yazı, değil mi? Binlerce fosil hep delillendi ve o şekilde hakikaten şimdi Müslümanlar da daha inançlarını güvenle, daha itikadi, daha köklü, daha tahkiki bir şekilde imana kavuşmuş oldular. İnşallah. Çünkü bütün deliller yaratılışı gösterdiğini net ve kesin olarak gördüler ve tam inandılar şimdi inşallah.
Çünkü yani şey dedik de hani bilmiyor olabilir. Aslında öyle olmuyor hakikaten. Bütün Darwinistlerin, önde gelen Darwinistlerin kitaplarına ya da şeylerine bakıldığı zaman mutlaka bir yerde Darwinizm bulamayacağını itiraf ediyor. Çünkü vicdanen bilir bir insan.
Bilinç altında. Yani
bu kadar delili olmayan, bu kadar sahtekarlığa dayalı bir şeyin yani geçersizliğini çocuk bile anlar. Değil mi? Hele Darwinizm, yani tabii şöyle olabilir. Hiç bilmeyen biri kandırılabilir. Çünkü Latince deyimler kullanıyorlar, bir takım karmaşık cümleler falan. Onlarla kandırılanlar olmuş olabilir. Ama içinde olup da önde gelenlerden itiraf etmeyen hiç yok. Yani Charles Darwin de bunu itiraf ediyor. Richard Dawkins de olamayacağını itiraf ediyor. Mutlaka bir paragraf da olsa söylüyor. Ali Demirsoy da söylüyor. Niles Eldridge de söylüyor. Stephen Jay Gould da söylüyor. Hepsi söylüyor.
Evet.
Ya kimin baksanız işte Nature'ın editörüne baktık biraz önce. Henry G. söylüyor. Ara geçiş formu yoktur diyor. Ara geçiş formu yoktur diyen biri evrimin olmadığını bilmez mi? Bilir yani zaten. Ara geçiş formu yoksa evrim yok demektir yani. Bu kadar basit bir şey.
Stephen Jay Gould böyle aniden ortaya çıkıyor diyor türler. Evet. Yani o ortamdaki gerekli olacak özellikleri sanki tarihin o sayfasında aniden belirivermiş gibi ortaya çıkıyorlar diyor. Yani aniden çıkma demek yaratıldı demek yani. Başka evet. Bir açıklaması da yok.
Evet.
Ve diyor tür başka türlere dönüşüm geçirmeksizin yaşamına devam ediyor diyor. Bunu da görüyorum. Yani bir canlı aniden ortaya çıkıp hiç değişmeden yaşamına devam ediyor ve ondan sonra mesela soyu tükeniyor, yok oluyor. Bu ne demek? Bunun neresinde evrim var? Bunu söyleyen bir insan ama evrimci olabiliyor.
Evet.
Bu çok garip.
Hayır, hep öyle. Bakın mesela şimdi Niles Eldridge var. O da çok ünlü. Hem de müze müdürü, yani böyle müzede fosil sergiliyor. Diyor ki aynı türlere ait fosillerin fosil kayıtlarında bulundukları süre boyunca değişim göstermedikleri Darwin'in türlerin kökenini yayınlanmasından önce bile paleontologlar tarafından bilinen bir gerçektir. Yani evrimin olmadığı evet. Darwin'den önce bile biliniyordu diyor. Evet. Aradan geçen 120 yılı aşkın süre boyunca yürütülen tüm paleontolojik araştırmalar sonucunda fosil kayıtlarının Darwin'in bu kehanetini doğrulamayacağı açıkça görülür hale gelmiştir. Bu fosil kayıtlarının yetersizliğinden kaynaklanan bir sorun değildir. Bol bol fosilimiz var diyor. Fosil kayıtları açıkça söz konusu kehanetin yanlış olduğunu göstermektedir. Ama aynı kişi savunuyor. Şimdi sorsan evrim var mı diye var, evet, diyor. Var diyor. Ama yok diyor. Bakın burada çok net yok diyor. Yani işte vicdanları, Allah diyor ya şeytandan Allah'a sınırım, vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla inkar ettiler diyor. Yani sadece Allah'ın varlığını inkar edebilmek için böyle ayakta tutulmaya çalışılan, ki kafası koptu artık inşallah, bir pagan dini bu, batıl bir din. Yani bundan dolayı.
Zaten eskiden de mesela Firavun zamanında büyücüler vardı. Bilgin büyücüler diye geçiyordu. Geçiyor inşallah Kur'an'da. O devrim bilim adamları gibi, yani bilgin insanları olarak biliniyor ve halkı da çok fazla etkileyen insanlar. Mesela ne yapmışlardı? İşte büyü yapıyorlardı mesela. Yani daha doğrusu illüzyon tarzı bir şey yapıyorlardı ve mesela cansız maddeden birden mesela yılan oluştuğunu iddia ediyorlardı. Canlı madde oluştuğunu iddia ediyorlardı. Hazreti Musa geldiğinde bunu sadece Allah'ın yapabileceğini gösterdi onlara. Yani mesela asayı attı, yılına döndü ve bütün oyunlarını bozdu. Ve bunu Allah'ın yaptığını söyledi. Allah'ın yaptığını inşallah ispatlamıştı. İnşallah bizim görevimiz de her dönemde bunun yapılması gerekiyor. Çünkü bir pagan din, yani eski Sümer'den gelen ve canlılığın cansız maddelerden oluştuğunu iddia eden ve kavmin önde gelenleri tarafından savunulan. Yani insanları mesela Kur'an'a baktığımızda bunu çok daha net anlayabiliyoruz. Kavmin önde gelenleri Allah inkara çağıran önderler kıldık diyor ayette. Başka bir ayette de gece gündüz bizi inkara davet ediyordunuz diyor zaafa uğratılan kişiler ahirette. Yani mesela şu anda da bakıyoruz mesela akşamları bir filmde mesela evrim propagandası oluyor. Gündüz gazetelere bakıyoruz yine evrim propagandası oluyor. Yani gece gündüz insanları kavmin önde gelenleri Kur'an'da geçen tabiriyle sürekli olarak inkara davet ediyorlar. Fakat biz anlıyoruz ki yaratılış var. Yani bir hücreyi, bir proteini, bir insan yapamıyoruz. Yani bu çok basit bir mantık aslında. Hocamızın dediği gibi. Yani bir insan saniyeler içerisinde normalde iman eder. Yani bir proteini, bir hücreyi, bir insan şu anki teknolojisiyle yapamıyorsa, Ya bunu doğada o kendiliğinden oluştuğunu iddia etmek yani sadece batıl bir düşünce olabilir yani. O insana normal yani akli olarak da belki sorunu olduğu düşünülebilir. Böyle bir iddiayı ortaya atan kişinin. Başka bir açıklaması olmaz.
Yapılsa yani. Bile, şimdi hocamız dedi ona inşallah Mehdiyet döneminde Müslümanlar yapabilir dedi yani hakikaten ileride bir hücrenin organeli, hatta belki bir hücre bile hücrenin bir organeli sentezlenebilir. Yani laboratuvar ortamında. Ama zaten bu bilinçli müdahaleyle olan bir şey yani. O da Allah'ın dilemesiyle olur. Yani onu da yaratan Allah'tır. Çünkü insan neticede beyninin içerisindeki şu kadarcık bir yerdeki laboratuvara giriyor. Evet. Orada yapıyor ne yaptıysa değil mi? Dolayısıyla o görüntüyü yaratan da Allah zaten. Onu algı olarak yaratan Allah. Yani onun dışında bir şey yaşayamaz insan. Ruhun algıladığı değil mi? Onu gören, o görüntüyü algılayan ruhu var insanın. O da madde değil zaten inşallah. Dışarıda madde var ama aslında hiçbir zaman ulaşamıyoruz. Dolayısıyla o laboratuvardaki çalışmada zihnin içindeki küçücük yerdeki laboratuvarda olan bir çalışma olmuş oluyor. O da Allah'ın yaratmasıyla oluyor. Yani yapılması da bir şeyi kanıtlamaz. Kaldı ki o da yani zahiren baktığımızda o da bir bilinçli müdahaleyle olan bir şey. Tesadüf, hakikaten tesadüf yok zaten. Yani tesadüf nedir ki yani böyle? Mesela Big Bang ile değil mi? Yoktan var ediyor Allah zamanı, ondan sonra mekanı ve maddeyi. Şimdi bu bir yaratılışı ispatlıyor zaten. Bütün madde Allah'ın yaratmasıyla var olmuş. Yoktan var oluyor.
Evet, sıfır hacimden.
Tabii. Ondan bir an önce yani madde yokken, zaman ve mekan yokken tesadüf diye bir şey olabilir mi? Ya tesadüfen bir şey yoktan var olabilir mi değil mi? Tesadüfün kendisi yok zaten. Evet. Tesadüf diye bir olay yok. Öyle bir kavram da yok yani inşallah. O da Allah'ın yarattığını zaten Big Bang materyalizmi ortadan kaldırdı. Biyoloji, genetik, paleontoloji, fizyoloji, ondan sonra mikrobiyoloji gibi bilim dallarından gelen bütün bilgiler, biyokimya, hepsi de Darwinizmi yerle bir etti.
Kısaca,
ben bu evrim teorisinin olmadığına net kanaatim okulda okurken geldi. Bize 3. sınıfta evolüsyon dersini gösteriyorlar. Yani evrimin sözde dersi var. Onu okutuyorlar. İstanbul Üniversitesi. Biyoloji
mi?
Evet. Kitap değil, bir not gibi bir şeydi. Böyle teksir kağıtlarından oluşmuş. Kitabın ilk cümlesi şuydu. Canlılığın başlangıcını açıklayan iki temel teori vardır. Birincisi yaratılış teorisidir. Biz bunu incelemeyeceğiz. İkincisi evrim teorisidir diye başlayıp tamamen her cümlenin sonu şöyle bitiyor. Çok dikkatimi çekmişti. Böyle olduğu düşünülmektedir. Genel kanı bu şekildedir. Genelde insanlar bunun böyle olma ihtimalini yüksek bulmaktadır. Böyle olacağı sanılmaktadır. Bir tane kesin cümle hiç yok. Yani kitabı bir kere daha okudum. Çok şaşırdım. Çünkü bir fen fakültesinde hiçbir bilim kitabında böyle bir cümle kurulmamış. Hepsinde şöyle diyor. Bu kanun şöyledir. Buna dayanır. İşte reaksiyona girenler şunlardır. İşte bunun enerjisi şöyledir. Çıkanlar bunlardır. Hep böyle kesin net ispatlanmış teoremler hep öğretiliyor. Biz onları çalışıyoruz, öğreniyorduk. Fakat evolüsyon dersinde hiç net bir cümle yok. Hepsi yuvarlak. Böyle olduğu düşünülür, böyle olduğu sanılır. Orada net kanaatim gelmişti yani. Burada bir durum olduğunu anlamıştım. Yani.
Genelde onlar öyle işte betimlerler bitmiştir.
Adam gelir onu göstereyim mi?
Böyle havalı kelimelerle böyle halkın anlayamayacağı ve böyle o çok acayip demek ki bilimsel
tutarlılık skalası.
Böyle bu tür kelimeler yani böyle büyü kelimesi gibi yani değil evet. mi? Hani hokus pokus gibi böyle bir şeyler yaparlar ya hani milleti etki altına alırlar hani evet. o büyücüler. Onlar da o tip kelimelerle yani hocamız tabir ediyor. O evet. kitabı da var Darwinizmin propaganda büyüsüyle ilgili. Yani tam ona dair sanki.
Evet. Gösterelim mi bu? Şimdi bakın nasıl evet. karmaşık cümlelerle burayı internette hazırlamışlar. Pardon.
Evet. Ses olmuyor. Ses. Olgusal tutarlılıklarındaki nitelikle ilgili bir şey değildir. Olgusal evrendeki oluşların düzenliliklerini özetlerler. Bitmiştir. Betimlerler. Bitmiştir. Betsel nitelikteki önermelerin nasılını açıklar.
Evet, çok güzel. Bu
anlamda yer hiyerarşik etmiş. Kuantum, bilal, bambel. Eşesel izolasyon dediğimiz izolasyon mekanizmaları. Bunlar için izolasyon mekanizmaları.
İzolasyon, izolasyon. Bunlar hep hikaye, sansasyon.
Olgusal tutarlılık skalasındaki...
Yani işte ya, Türk halkı tabii zeki yani inşallah zeki bir millet. Son evet. derece zeki. Gençlerimiz hele internete giriyor. Hatta dünya çapında. Bütün dünyada hocamızın internet sitelerine giriş yüz milyonlarla ifade ediliyor. Eserleri okunuyor. Artık evet. dünyada müthiş bir aydınlanma başladı. Yani kimse bunlara inanmıyor. Böyle karmaşık cümlelerle, Latince bazı kelimelerle kimse kimseyi artık kandıramayacak duruma geldi.
Tabii.
Allah'ın razı olsun. Tabii hocamızın vesilesiyle oldu bu. Evet. Yani bilim vardı ama bilimin bunu yalanladığını ortaya koyan sayın hocamız oldu yani. Hakikaten evet. dünya çapında. Evet. Çünkü ben de mesela okuduğum üniversitelerde ki yurt dışında eğitim gördüm. Hep Darwinist eğitim veriliyordu yani. Çok açık bir şekilde böyle. Şimdi artık oralarda da herkes sorguluyor bunu yani. Bir kalkıp da bir profesör ya da bir hoca bir şey söylediği zaman hemen öğrencileri artık yani tamam da nerede bunun delili yani protein tesadüfen oluşur mu diye sormaya başladılar. Hatta Fransa'dan haberler vardı artık anlatamıyoruz diye böyle gözümüze bakıyorlar, gülüyorlar diye böyle değil mi? Hatta Hacettepe Üniversitesi'nden de biyoloji bölümünde artık %50'den fazlası evrime inanmıyor diye ki evet. 1-2 sene önce çıkmış bir haberdi bu. Şimdi daha da inanmıyordur yani o şekle geldi.
%70'den fazlası. Bir üniversitede bir konferans vermiştik. Hatta orada bir fosilleri de götürmüştük. Orada bir sergi de olmuştu. Öğrenciler konferans sonrasında kendi tabii öğretmenleri konferans yapıyor. Hocaları konferans yapıyor. Darwin'in yıl dönümüydü geçen sene 2009 yılında. Yaptığı evrim konferansında biz kalkıp iki tane soru sorduk. Bitti. Yani kadın hoca hiçbir sene cevap veremedi. Konferansın bitiminde öğrenciler bizim yanımıza geldi dediler ki ya biz 3. sınıftayız, 4. sınıftayız. 3 senedir 4 senedir söyleyemediğimizi siz söylediniz. Helal olsun, tebrik ederiz gibi böyle. Yani zaten evrime böyle olmadığına inanmış ama bunu söyleyemiyor. Yani oradan belki bir not kaygısı var, bir çeşitli baskılardan dolayı söylemeyip üstündeki enerjiyi böyle bize aksettirmişlerdi.
İnşallah. Başka. Zaten artık şu hale geldi yani dünya çapında. Biri herhangi bir yerde konferans verip de Darwinizmi savunmaya kalktığı zaman ödü patlıyor. Ya diyor karşımda diyor Adnan Hoca'nın talebesi varsa diyor. Ya da diyor kitabını okumuşsa diyor salonda birisi varsa böyle artık bu tip konferanslarda özel böyle kayıtlı işte bildikleri kimseleri çağırıp özel davetiye kontrolü yapıp falan böyle bu şekilde. Çünkü o duruma geldi hakikaten. Yani bu yalanı kimseye yutturamayacakları çok net bir şekilde ortaya çıktı. Yani çatır çatır ezildi bütün dünya çapında.
Bir telaş, bir panik. Evet yani evet. Çok açık.
İşte o Ardiv zaten onun göstergesi. Bu Ardiv insana mı yakın, maymuna mı yakın haberi. Bu 16 sene önce bulunan bir maymun fosili leğen kemiğini böyle parçaları tek tek birleştirip güya ayakta duruyormuş gibi bir de böyle hayali çizim yapıp falan yani bunlar artık bitti. 16 sene niye beklediler değil mi? Bunu şey etmek için, lanse etmek için,
evet.
ortaya koymak için. Bu durumu gösteriyor yani o bir ceset var ortada kafası kopmuş, beli kırılmış. Onu tutup tutup kaldırmaya çalışıyorlar. Bir bırakıyorlar hocamızı görünce kaçıyorlar hop düşüyor böyle. Tekrar biraz sonra hocamız yoktur diye tekrar kaldırmaya kalkıyorlar. Hocamız el koyu gene düşüyor yani böyle. Gömülecek o yani Allah'ın izniyle yok olacak.
İnşallah.
Doğada İnşallah. Zaten muhteşem bir bilgi var yani sayısız bilgi var. Trilyonlarca bilgiden oluşuyor doğa. Yani mesela bilgi teorisi denen bir şey var. Normalde işte mesela bir kitap bir matbaada böyle işte deprem oluyor farz edelim. İşte baskı makineleri çalışıyor, işte rastgele harfler dizgiye oturuyor, ondan sonra rastgele bir kitap ortaya çıkıyor farz edelim. Bu kitap rastgele ortaya çıkabilir gerçekten de böyle bir olay olsa. Fakat bu kitabın içerisinde işe yarar hiçbir bilgi olmaz. Yani bilgi teorisi denen bir şey var, bir teori var ve bilgi doğada kendiliğinden oluşamayacağını kesin olarak gösteriyor. Mutlaka o bilginin sahibi bir varlık olması gerekiyor. Mesela Bediüzzaman Hazretleri'nin bununla ilgili bir örneği var. Ha şeyi söyleyeyim ilk başta. Mesela Douglas Kutuyma diye bir evrimci bilim adamı var.
O seni görünce adamı.
Kaçan.
Topuklayan kaçan.
Hocamızın adını duyunca daha şey olan. Evet, vücut kimyası bozulan.
Onunla mesela geçen işte Türk birisi röportaj yapmış. Onu izledim ben de dün. Şöyle çok enteresan bir mantıkta bir açıklaması var. biz zaten doğadaki bütün kanunlarla canlılığın nasıl oluştuğunu, nasıl evrildiğini, işte veyahut da yaşam süreçlerinin nasıl olduğunu kanunlarla zaten açıklıyoruz. Doğada çok güzel, muhteşem bir kanun var zaten. Kanunlar var diyor. O yüzden diyor ilahi yaratılış, yani ilahi müdahalenin olduğunu savunmamız gerekmiyor diyor haşa. Yani doğada yüzlerce kanun var. Zaten doğa çok güzel, çok muntazam işliyor diyor. O yüzden biz bu şekilde açıklayabiliyoruz diyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin bununla ilgili bir örneği var. Mesela bir kişi bir saraya girse ve o sarayda çalışanlar, işte hizmetkarlar, oradaki herkesin düzenli mesela yaptıkları işler olsa, yani bir intizam olsa mesela sarayda ve bu kurallar bir kitapta yazılı olsa. Şimdi o kişi kalkıp da bu düzeni bu kitap kurdu mu der, yoksa bu kitabı yazan kişinin eseri mi der? İşte evrimciler bu düzeni bu kitap kurdu diyorlar. Yani bu kanunlar yapıyor diyorlar. Ki evrim de zaten evrimle ilgili de herhangi bir ne kanun var ne bilgi var, hiçbir şey yok. Mesela varyasyon var, çeşitlenme var. Biz bunu bilimsel olarak gözlemliyoruz. Veyahut da işte protein sentezliyor mesela, bunu gözlemliyoruz. Mesela yer çekimi var, biz bunu gözlemliyoruz. Başka birçok kanunlar var. Bunların hepsini gözlemliyoruz. Fakat bir canlıyı başka bir canlıya çeviren veyahut da sıfırdan canlı üreten dünya üzerinde bir mekanizma yok. Yani olsa zaten bunu ilk başta inananlar kabul eder. Yani biz mesela zahiren, yani görünürde şu bardağın burada yer çekimi sebebiyle durduğunu biliyoruz ama biz Allah yaratıyor diyoruz. Yani Allah tutuyor aslında ama yer çekimini vesile kılıyor diyoruz. İnşallah öyle. Eğer evrimle de Allah yaratmış olsaydı yine Allah yarattı diyecektik tabii ki. Evrimle yaratmış diyecektik. Ama delil yok. Yani delil yokken bunu savunmanın da zorlamanın da
yani şimdi yok. Şu yanlış anlaşılmasın da onu düzeltelim. Böyle bilgi teorisine ihtiyaç falan yok yani. Böyle çocukların anlayabileceği kadar açık her şey. Evet, o tabii verdiğimiz örnekler hep hocamızın kitaplarından oluyor. O işte, yayın evinde patlama olması örneği. Orada aslında kitap falan da oluşmuyor. Yani hiçbir şey oluşmaz. Yani patlama bir düzensizlik meydana getirir. Tesadüften kası zaten budur. Yani mutasyon dedikleri bir şeyi tekmelemek, çekişlemek. Değil mi? Hatta işte dünyanın en ünlü biyologlarından bir tanesi kitabında, ki dünyanın en ünlü biyoloji kitabı Campbell and Reis, motoru ateş etmek gibidir diyor. Ya motoru ateş etmek motoru iyileştirir mi diyor yani. Tabii ki iyileştirmez. Ya da başka bir örnek daha vermiş mesela. DNA'da diyor protein sentezleneceği zaman enzim gider eliyle koymuş gibi bulur. DNA'daki 3 milyar, 1 milyon ansiklopedi sayfası arasında bir sayfayı arıyor. Kapkaranlık bir ortamda ve yumak halindedir DNA böyle. Katlanıyor, bir daha katlanıyor, bir daha katlanıyor, bir daha katlanıyor. Yani 1,5 metrelik zincir defalarca kendi üstünde katlanıyor, kıvrımlanıyor. O karmaşa değil tabii, çok büyük bir düzen var içerisinde. Aradığı o bir sayfayı, 1 milyon sayfa arasındaki 1000 cilt ansiklopedi demektir bu. Eliyle koymuş gibi buluyor. Aklı olmayan bir enzim. Evet. Bu diyor samanlıkta iğne bulmaya benzer diyor. Yani bilinçli bir insan bile olsa samanlıkta iğne arayan bulamaz. Aylarını, yıllarını alabilir. Hatta hiç bulamayabilir, değil mi?
Karanlık
iğne aradığını bilecek yani. Efendim.
Karanlık bir samanlık.
Evet, karanlık ama yine bilinç gerekecek. Mesela iğne aradığını bilen biri iğne eline batınca iğne olduğunu bilir. Enzimin öyle bir aklı da yok ki. Ne aradığını da bilmiyor. Yani gidiyor ama eliyle koymuş gibi buluyor. İşte bu mesela kusursuz bir yaratılışı ispatlıyor. Yani dolayısıyla hani bir teori falan geliştirmeye gerek yok. Çocuğa sorsan, yavrum desen yani bu tesadüfen, sen tesadüfen olur musun? Olmam der. Bu tesadüfen oldu mu? Olmaz der. Fosili koysan, ya bu değişmiş mi desen, bak günümüzdeki hali bu, bu da fosil. Aynı amca der yani, değil mi böyle? Bir bilimsel bilgi, genetikçi olmaya, mikrobiyolog olmaya ya da başka bir şey olmaya da gerek yok. Ya olay çok açık böyle zaten. Tesadüfen olmadı, bir şey olamayınca süper saçma bir zırva. Bir pagan dini, bir pagan felsefesi. Nasıl mesela eskiden putları yontup ona tapıyorlardı. Değil mi? Hazreti İbrahim döneminde var putlar. Gidiyor putları kırıyor. En büyüğünü bırakıyor. İlmi ledün olarak anlatmıştı hocamız zaten inşallah. Evet. Bu yapmıştır diyor. Orada çok özel bir hikmet var tabii onun üzerinde. Andolsun ki onu yapamayacağını sen de bilmişsindir diyorlar. Sonra yine tepesi üstü döndüler diyor. Yani tam o şekilde böyle, değil mi? O bir takım putlar. Nedir bu? Tesadüfi ilah ediniyorlar. Mutasyon. Atomlara itiraf ediliyorlar. Mutasyonu ilah ediliyorlar. Mutasyon yaptı diyor. Mutasyon ne yapabilir? Yani mutasyon şaka mı yani bu, böyle değil mi? O kadar hassas mekanizmaya dışarıdan bir müdahale olacak. Onu ancak zarar veriyor. Atomların bir aklı mı var? Yani değil mi? Atomlar zaten yaratılmış. Big Bang'de yaratılıyor. Allah'ın kontrolünde. Allah'ın her an yaratmasıyla meydana geliyorlar. Atomun bir aklı yok ki bir şey yaratsın. Doğanın hiçbir aklı yok. Tabiat ana diyorlar. Onun da bir aklı yok. Doğal seleksiyon diyorlar. İşte neyin seleksiyonu? Ne taş toprak yarattı oluyor anlamına geliyor. O da bir putperest kültür zaten. Eskiden var öyle şeyler. Doğanın bir bilinci vardır, ruhu vardır diyorlardı. Animizm deniyor hatta böyle. Bir ismi bile var. Putperest bir şey o da. Pagan dini yani. O da aynı şekilde. Yani bu saçmalığa zaten mesela Darwinistler hep tesadüf dendiği zaman geri sıçıyorlar. Hocamız diyor ya ne nasıl oldu diyoruz diyor. Tesadüfen olmadı diyor. Peki nasıl oldu diyoruz diyor. Tesadüfen oldu diyor. Tam o şekilde yani böyle. Hatta sen dedin ya random falan diye böyle oradan İngilizce söyleyince tamam diyeceğiz o zaman. Ha random ha o zaman tamam. Random tesadüf demek zaten.
Diyor ki de random denklemleri vardır diyor. Öyle böyle sanki tesadüfün denklemi olurmuş gibi yani böyle. Makul bir şey. Bilimsel bir izahlarla. Artık o uyutma devri geçti.
Bir radyo programı vardı senin katıldığın. Oradaki arkadaş da başka bir tanımlama yapmıştı. Önceden seçilebilirlikle oluşan ulusal olgusal diyecektim o olasılıkların birikimi gibi böyle bir uzun cümle kurmuş.
Evet.
Bu tesadüf değil diyor. O tesadüf anlatıyor.
Birikimlerin değişimi.
Yani adını değiştirmek için bin türlü.
Ha öyle deyince yani kardeşim işte bırak ben zaten dedim bir şey dedim ya tesadüfen olur ya müdahaleyle olur dedim. Hangisi dedim? Cevap veremedi buna. Üçüncü bir ihtimal olması lazım dedi. Bak kardeşim dedim yani bir şey ya beyazdır ya değildir. Gri dedi bana. İyi işte dedim beyaz değil o zaman yani. Tamam kaçmak için orada da bir şey diyemedi artık ondan sonra. Yani evrimcilerin klasik şeyi bu. Yani bu kaçmaya tabii. Kaçma.
Bir de evrimciler hep böyle bir üreme de avantaj olacak işte canlılarda. O öyle evrimleşti diyor. Bir oraya dayandırmaya çalışıyor. Veya işte yiyecek bulamadı diyor. Beslenmeye dayandırmaya çalışıyor. Sürekli çeşitlenmeyi veya İşte doğal seleksiyonla bu avantaj sağladığındaki avantaj kısmını ya işte daha iyi üredi veya daha iyi yiyecek buldu ya sürekli götürmeye çalışıyor. Ama doğada mükemmel bir renk uyumu var. Mükemmel bir tasarımla oluşmuş çok böyle üstün bir sanat var. Darwinciler yani Darwinizm bunu zaten hiç açıklayamıyorlar. Yani neden bir sanat oluyor? Neden simetrik oluyor? Neden altın oranla yaratılıyor? Neden o harikulade renkler bütün doğada var? Yani yeşilliğe bakıyorsunuz her tonu milyonlarca yeşil tonu İnsanın böyle baktığı zaman içini açıyor. Ve bütün görüntülerde insana gösteriliyor. Bunu da anlayabilmiştim. Mesela evrimci birkaç kitap okuyorum, yayınlarını okuyorum. Diyor ki neden bütün kainat insanların algılayabileceği matematiğin kurallarıyla birebir uyumlu diyor. Yani bütün kainatın insana göre yaratılmış olması fikri ona şey geliyor, yabancı geliyor. Çünkü insanı da sıradan bir hayvanmış gibi gördüğü için o da normal maymun, tavuk gibi bir şeymiş gibi nitelendirmeye çalışıyor. Ama yani biz öyle inanmıyoruz. Allah'ın insana özel yarattığı bir dünya var, bir kainat var. Veriler de bütün kainattaki oranlar bakıldığı zaman öyle görünüyor. Bunu da kavrayamıyorlar, bunu da anlayamıyorlar.
Doğal seleksiyon bir de şimdi sadece bir sağlıklı canlının, güçlü canlının hayatta kalması sistemi. Yani bu başka hiçbir özelliği yok doğal seleksiyon. Mesela işte bir ceylan sürüsündeki daha hızlı koşan ceylanlar hayatta kalıyor. Böylelikle daha sağlıklı nesiller oluyor. Mesela doğal seleksiyon şöyle bir şeye neden olmaz. Mesela hayatta kalma mücadelesi olduğu için mesela bizim için bir kaş hayatta kalmamız için gerekli bir şey değil. Mesela maymunların işte saçları uzun değil mesela değil mi? Sabit bir şekilde. Ne oluyor da neden mesela öyle bir şey yok da insan olduğunda saçları uzamaya başlıyor? Niye mesela erkeklerde İşte sakal kalıyor mesela, işte diş onların söylemine göre dişlerde kalmıyor. Yani doğal seleksiyon estetik oluşturmaz. Sadece hayatta kalmayı sağlayan bir sistemdir. Bu zaten bilimsel bir sistem. Ama bir canlıya ne bir bilgi ekler, ne başka bir şey yapar, hiçbir şey yapmaz. Yani mesela...
Hayatta kalmayı derken tabii hayatta kalmak Allah'ın yaratmasıyla oluyor da... Doğada her an yaratılıyor çünkü. Kur'an'da Allah bildiriyor bu gerçeği. Onu da ekleyelim yani inşallah.
Evet,
doğa değil ki zaten doğa yaratan Allah. Doğada evet. Anan yaratılıyor Kur'an'da bildirildiği üzere.
İnşallah.
Hepsi birlikte inşallah.
Doğa seleksiyonu öyle estetiğe önem veren mesela burnun böyle olması, iki gözün olması mesela. Tek göz de insana yeter normalde. Yani tek gözü biz iki boyutlu görüyoruz mesela. Ama belli bir uzaklıkta ikinci bir göz olduğu zaman üç boyutlu olarak görüyoruz. Yani üç boyutlu görmek hayati bir şey mi? Doğal seleksiyon yani.
Üç boyutla ilgili bir iman hakikati var. Üç boyutlu sürekli insanın görebilir olması sağlıklı olarak bir mucize. Mesela Avatar diye bir film çevrildi geçenlerde. 14 yıl bunu çeviren yönetmen beklemiş Martin Scorsese. 14 yıl beklemesinin sebebi 3 boyutlu görüntülerden oluşan bu filmde bu 3 boyutun mesela insan izlerken 20 dakikadan sonra sanırım baş dönmesi, kusma ve baş ağrısına yol açıyormuş 3 boyutlu sinemalar. Evet. Öyle bir kamera icat edilmesini beklemiş ki 14 yıl boyunca. Yani 2 saat sürecek film ve baş dönmesi yapmayacak. Bir şikayet olmayacak. Hmm. Bunun için 14 yıl bekliyor. Yapılamıyor kamera. İcat edilemiyor laboratuvarlarda. Kendisi işte çeşitli modifikasyonlar yaparak Sony'nin bir kamerasını modifiye edip Avatar filmini onunla çekiyor. Ama bunun için 2 saat 3 boyutlu görüntünün sadece insanların başını döndürmeden sağlıklı bir şekilde izlemesi için. Evet. Oysa bizim gözlerimiz bir göz 325 megapiksel, iki göz 650 megapiksel ve insan doğduğunda gözünü açtığı andan itibaren 3 boyutlu net bir görüntü var. Ölene kadar 80 sene, 90 sene, 100 sene hiç baş dönmesi yapmıyor insan bir yere baktığı zaman. Midesi de bulanmıyor. Yani 3 boyutlu o aralıkta o teknolojide görmek şu an insanın ulaşabildiği bir teknolojide değil. Çok derin de hesaplar istiyor.
Maşallah.
Maşallah.
Bir hayatta kalmayla ilgili bir şey de değil yani sonuçta. Evet. Yani net görmese de insan hayatta kalır mesela değil mi?
İnşallah. Ayet okuyalım birlikte evet. Ondan sonra bitirelim mi?
İnşallah.
Allah her şeyi anan yaratmaktadır. Bakın şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Andolsun eğer zeval bulacak olurlarsa kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu o halimdir, bağışlayandır. Bakın hiç başı boşluk yok. Değil mi? Gökleri ve yeri yani bütün doğa, bütün gözlemlediğimiz her şeyi Allah her an kuvveti altında tutuyor, kudreti altında tutuyor. Ve Allah'ın kudreti olmazsa diyor, yani mümkün değil devam etmez, sona ererdi diyor bütün sistem ama Allah'ın yaratmasıyla olabiliyor ancak. Kendileri yaratılıp dururken hiçbir şeyi yaratamayan şeyleri mi ortaya ortak koşuyorlar değil mi? Bu güya doğal seleksiyon, mutasyon dedikleri hayali böyle hiçbir şey yaratamayan doğa ne yaratabilir? Doğa kendisi yaratılıyor zaten kendileri yaratılıp dururken. Ve görüntüyü ve algıyı yaratan Allah'tır. Bakın bu çok önemli. Maşallah. Değil mi? Onu algılayan bir ruhumuz var bizim. İşte 3 boyutlu gören dışarıda normalde renk yok. Işık da yok. Değil mi? Allah bakın hani Allah onları sana uykunda az gösteriyordu. Eğer sana çok gösterseydi gerçekten yılgınlığa kapılacaktınız. Ve iş konusunda gerçekten çekişmeye düşecektiniz. Ancak Allah esenlik kurtuluş bağışladı. Çünkü o elbette sinelerin özünde saklı duranı bilendir. Bakın. Hani Allah onları sana uykunda az gösteriyordu. Eğer sana çok gösterseydi gerçekten yılgınlığa kapılacaktınız. Yani görüntüyü yaratan Allah ve Allah dilediği şekilde yaratıyor inşallah. Karşı karşıya geldiğinizde Allah olacağı olan işi gerçekleştirmek için onları gözlerinizde az gösteriyor. Sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Ve bütün işler Allah'a döndürülür. Yani biraz önce o bahsettiğimiz kamerayı yapan kişi değil mi? Meydana getirdiğini zannettiği kamera hepsi onların zihninin içerisinde gerçekleşiyor zaten. Allah'ın gösterdiği görüntüyle değil mi? Laboratuvara girip de bir deney yapan kişi de beynin içindeki şu kadarcık bir yerdeki laboratuvara girip orada çalışır hayatı boyunca. Onun dışında çıkamaz inşallah. Bu da Allah'ın bize kudretini gösterir. Allah'ın çepeçevre kuşatan olduğunu ve her şeyi ve yarattığını değil mi? Kesin olarak da gösteriyor Allah inşallah. Bildiriyor inşallah bize. O zaman herkese hayırlı geceler dileyelim inşallah. Yarın hangi kanallardayız?
Kocaeli TV.
Kocaeli TV'de inşallah. HarunYahya.tv sitesinden ve Mavi Karadeniz Radyo'dan bizi izleyebilirsiniz. Herkese hayırlı geceler diliyoruz inşallah. Geceler.